Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 29 Behmen 1401, Hicri Kameri 27 Recep 1444 ve Miladi 18 Şubat 2023 Cumartesi. Bugün İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bisiyet Bayramı yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Tüm İslam dünyasına tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabah yayınımızda az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam peygamberinin bisiyeti ve yüz yıl yüz gelişme isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bisiyet Bayramı'dır. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan dostluğa davetin peygamberin güzel ahlakının temel unsuru olduğunu söyledi. Tahran Cuma Hatibi Batılıların Suriye depremi konusundaki davranışlarına tepki gösterdi. Türkiye'de depremde can kaybı 39 bin kişiyi aştı. Tüm General Selami Hoy deprem bölgesinin onarımında halkın yanındayız dedi. Ve Tuğ General Şekarçı caydırıcılık alanında İran'ın kabul edilebilir bir konumda olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 27 Recep 1444 ve 18 Şubat 2023 İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Bisiyet Bayramı'dır. Bugün Hicri Kameri 27 Recep 1444 Yüce İslam Peygamberinin Allah tarafından peygamberliğe seçildiği Bisiyet günüdür. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem miladi 570'te Amul Fil yılı 40. yılında Yüce Allah tarafından Hira mağarasında insanları hidayete erdirmek ve onları saadete ulaştırmak için peygamberliğe seçildi. Bisiyet günü insanın şirk, adaletsizlik, ırkçılık, cehalet ve fesattan kurtararak tevhid, maneviyat, adalet ve keramete doğru ilerleme yolunun başlangıcıdır. İrip çalışanları olarak insanlık tarihinin bu kader belirleyeceği gününü tüm İslam dünyasına ve adalet talepleri kutluyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, İslam Peygamberinin mübarek Bisiyet Bayramı nedeniyle paylaştığı tweet mesajında, dostluğa davetin Resulullah'ın güzel ahlakının temel unsuru olduğunu belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün akşam söz konusu mesajda şöyle yazdı. Dünya, dünün büyük dünya savaşlarından ve bugün bölgesel ve uluslararası sorunların yorgunu olarak barış ve güvenlik için her zamankinden ziyade Hazreti Muhammed ve ilahi peygamberlerin öğretilerine ihtiyacı vardır.
Tahrim Cuma namazı hatibi Suriye'de meydana gelen deprem felaketi konusuna ilişkin Basrılıların davranışlarını eleştirdi. Teslim Haber Ajansı'nın bildiğine göre Tahran geçici Cuma İmamı Hüccetül İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'i Cuma hutbesinde Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin büyük bir insanlık felaketi olduğunu ve dünya camiasının bu imtihanın en büyük kaybedeni olduğunu söyledi. Hüccetül İslam Hacı Ali Ekber'i Amerika ve Avrupa'nın ahlaki bir çöküş içinde olduğunu ve Suriye depreminde çirkin ve kirli zatlarını gösterdiğini açıkladı. Tahran geçici Cuma İmamı İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye ve Suriye'ye yardım için asker ve kargo gönderdiğini söyleyerek bölge milletleri ve İran halkının çabalarıyla iki aziz milletin acılarının son bulmasını temenni etti. Hüccetül İslam Hacı Ali Ekber'i İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Çin'e yaptığı ziyareti de değerlendirerek bu gezinin her iki ülke için ulusal, bölgesel ve uluslararası etkilerinin olduğunu bunlardan bazılarının şu anda görüldüğü bazılarının da gelecekte görülebileceğini sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin depremzede Suriye halkına yönelik 10. insani yardım paketi dün akşam Suriye'nin kuzeybatısındaki liman kenti Lazikiye'nin havaalanına indi ve yükü Suriye makamlarına teslim edildi. İran'ın Lazikiye'de kültür evi sorumlusu Ali Reza Fedevi bu bağlamda İran'a yaptığı açıklamada İran'ın Suriye'deki depremden etkilenenlere 25 tonluk gıda ve biyolojik ihtiyaçları içeren yardımın 3. uçağının dün Suriye'nin kuzeybatısındaki depremden etkilenen insanlara teslim edildiğini belirtti. Fedevi uçağın su tozu, ilaç, gıda maddeleri, sıhhi malzemeler, battaniye ve gıda paketlerinden oluşan kargosunu açıkladı. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti'nden Şam'a 2, Lazikiye'ye 2 ve Halep'e 5 hava yardımı sevkiyatı yapılmıştı. Son uçağı Lazikiye'ye göndererek İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'deki depremden etkilenen halka gönderdiği uçak sayısı 10'a ulaştı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma gecesi depremzedelerin sayısına ilişkin son raporunda bu ülkedeki 7.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının 39.672'ye ulaştığını söyledi. İRNA'ya göre Türkiye Afet Yönetim Kurumu AFAD, daha önce ülkenin güneyinde meydana gelen depremde 38.044 kişinin hayatını kaybettiğini ayrıca Cuma sabahına dek 108 binden fazla kişinin yaralandığını sözlerine ekledi. AFAD'ın bildiğine göre son deprem bölgede 13 milyon insanın hayatını etkiledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün akşam yaptığı açıklamada depremden 245 bin konutun etkilendiğini, bu evlerin tamamen veya kısmen enkaza dönüştüğünü söyledi. Kurum bölgede yaklaşık 4 milyon konutun etkilendiğini sözlerine ekledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkedeki son yıkıcı depremlerin kurbanlarına şimdiye kadar 6,8 milyar lira, yaklaşık 360 milyon dolardan fazla mali yardım yapıldığını söyledi. İRNA'nın bildirdiğine göre Fuat Oktay dün akşam bir röportajda şöyle dedi. Şu anda bu afetzedelere 6,8 milyar lirayı aşkın maddi yardım ayırdık ve insanlara bir fayda ama bir defaya mahsus olarak 10 bin lira hediye verildi. Diğer yardımlar da yolda. Depremden etkilenen bölgelerde 200'den fazla yerde kurtarma çalışmaları devam ettiğini belirten Oktay şöyle devam etti. Yetkililer şimdiye kadar etkilenen bölgelerde yıkılmış veya enkaz durumunda olan 7500'den fazla bina tespit etti. Türk halkı 11 ildeki depremzedeler için çok sayıda televizyon kanalının eş zamanlı düzenlediği ve ünlü sanat ve spor kişilerin katılımıyla Tek Yürek Türkiye kampanyasında 6 milyar 100 milyon dolara tekabül eden 115 milyar 146 milyon liradan fazla yardım topladı.
Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Doha'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 70 milyon dolarlık yardım yapıldığını duyurdu. Anadolu Ajansı'nın bildiğine göre Macid el-Ensari bu bağlantıyı yaptı. Açıklamada Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki depremzedeleri yaptığı insani yardım miktarının gıda, ilaç dahil olmak üzere yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu belirterek şöyle konuştu. Aynı zamanda Doha yardım ve kurtarma çabalarına katılmak ve bu depremin kurbanlarının acı ve ıstırabını azaltmak için sahanın ihtiyaçlarını takip ediyor. Katarlı yetkili şunları kaydetti. Oluşturulan 30 hava köprüsü de depremden etkilenen bölgelere 600 tondan fazla gıda, tıbbi ve insani yardım taşıdı. Ensari şöyle devam etti. Depremzedelere yardım amaçlı olarak düşünülen toplam 10 bin konuttan 650'si bugüne dek gönderildi ve bunları Türkiye limanlarına taşıyarak teslim etmeyi planlıyoruz. Katar Dışişleri Bakanı Sözcüsü Suriye'nin kuzeyinde depremden etkilenen bazı bölgelere erişimde yaşanan destek sorunlarından yardımın ulaşılması engellediğini fakat Katar'ın mağdurların acılarını hafifletmek ve rahatlatmak için mümkün olduğunca çalıştığını vurguladı.
İspanya hükümeti Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içinde depremden etkilenen 100 Suriyeli'ye ağırlayacağını duyurdu. İrna'nın bildirdiğine göre İspanya Göçmenlik Bakanı José Luis Escrivia dün akşam düzenlenen basın toplantısında şöyle dedi. Deprem bize Suriye'deki trajediyi hatırlattı. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız ve önümüzdeki haftalarda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile birlikte çalışacağız. Suriye Sağlık Bakanlığı salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgelerde meydana gelen depremde nihai kurban sayısının 1410 kişiye ulaştığını duyururken Birleşmiş Milletler bu ülkedeki toplam kurban sayısını 8500 olarak tahmin ediyor.
İran'ın kuzeybatı kesiminde bulunan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı İslam İnkılabı Ordusu'nun tüm imkanları ile Hoy kenti deprem bölgesindeki enkaz ve onların çalışmalarına katıldığını ve sonuna kadar halkın yanında durduğunu söyledi. 28 Ocak'ta 5.9 büyüklüğünde bir deprem İran'ın Batı Azerbaycan iyaletini salladı. Depremin merkezi üssü 175 bin nüfuslu Hoy şehrinin 23 kilometre güneydoğusu olarak açıklandı. Depremde 3 kişi hayatını kaybederken 1500 aşkın kişi de yaralandı. İran'ın bildirdiğine göre tüm General Hüseyin Selami deprem bölgelerinde yaptığı incelemelerde halkın sorunlarının giderilmesi için devre muhafızlarının tüm imkanları ile çalışacağını belirtti. Devre muhafızları genel komutanı ayrıca bölgenin onarılması ve halkın sorunlarının giderilmesi ve yaşamın normale dönmesi için devre muhafızlarının tüm kapasitelerini kullanacağını söyledi.
İran Silahlı Kuvvetleri Kıdemli Sözcüsü ülkenin savunma ve askeri gücünün artmasına işaretle İran'ın savunma ve caydırıcılık alanında kabul edilebilir bir seviyeye ulaştığını belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Ebu'l-Fazıl Şekarçi, İran'ın sahip olduğu savunma ve caydırıcı iktidarının düşmanın İran'a saldırı fikrine bile kapılmamasına, zira ağır karşılık verileceğini bilmesine sebep olduğunu söyledi. Tuğgeneral Şekarçi, İran'a karşı düşmanların çok boyutlu savaşına işaretle Amerika, İngiltere ve Siyonist rejimiyle uşaklarının el ele vererek İran'a ulusal ve dini ve kültürel çok yönlü bir savaşa başladıklarını fakat bu alanda da başarısız olduklarını ifade etti. Eylül ayının sonlarından itibaren İran'ın bazı bölgeleri bir takım kargaşalara sahne oldu. Olayların ilk günlerinden itibaren bazı yeni ve geleneksel medyanın söz konusu olayların yayılmasındaki rolü ortaya çıktı.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Güçleri Komutanı Tuğgeneral Sabahi Ferd yaptığı açıklamada her türlü tehdide karşı durabilecek ve düşmanın küstahlığı durumunda onlara ağır karşılık verilebilecek strateji izlemekte olduklarını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd, İran'ın kuzeydoğusu ve hava savunma bölgesinde yaptığı açıklamada silahlı kuvvetlerin görevi bu toprakların tüm coğrafyası için huzur oluşturmaktadır ve Biz her gün karşılaştığımız tehdit türlerine değerlendirerek ve düşmanlarımızın kötülüklerine giderek her türlü tehdide karşı durabilecek bir strateji belirledik ve düşmanların küstahlıklarına karşı onlara ezici bir cevap veririz. Komutan Savay Ferd ayrıca İran hava savunma güçlerinin iyi bir hazırlık durumunda olduklarına düşmanın buna vakıf olduğunu ve bu hazırlıktan dolayı hiçbir saldırı cesareti bulmamalarına sebep olduğunu ifade etti.
İran Sağlık Tedavi ve Eğitim Bakanı yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm yaptırımlara rağmen korona salgının önlenmesi ve tedavisinde en başarılı ülkelerden olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm alanlarda iç kabiliyetlere dayanarak göz alıcı ilerlemelere ulaştığını işaretle şöyle dedi. Bugün düşman bizim tarihimizi hedef almakta, hem de tağutun devrilmesinde şaheser yaratan inkılapçı neslin 44 yıl sonra anahtar alanları genç kuşağa teslim etmekte olduğu bir dönemde.
38. Fej Müzik Festivali dün Humayun Rahimiyan'ın şefliğini yaptığı İran Ulusal Orkestrası'nın Tahran'ın Vahdet Salonu'ndaki konseriyle başladı. İran Peres'in haberine göre bu yıl festivale 2126 sanatçı katıldı. Yarışması solo bölümünde 49 erkek ve 27 kadın, yarışma dışı topluluk bölümünde 19 grup ve rekabetçi performans bölümünde 8 grup var. Festivale illerden 12 pop grubu, 5 orkestra grubu, 28 yöresel müzik grubu, 2 kadın grubu, 4 müzik konservatuarı grubu, 14 geleneksel müzik grubu, 5 klasik müzik grubu, 11 ilahi grubu ve 188 topluluğu katıldı.
Balıkesir İran güreş takımı Kazakistan takımına karşı galip gelerek Dünya Kulüpler Kupası serbest güreş müsabakasında finallere katılmayı başardı. İran'ın bildirdiğine göre Tahran'da düzenlenen Dünya Kulüpler Kupası güreş müsabakalarının ikinci turu sonunda Bankişehir İran takımı A grubunda Kazakistan takımını 9-1 mağlup ederek finale yükseldi. B grubunda Rusya takımı Hindistan takımını 10-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Dünya Kulüpler Kupası güreş müsabakalarının finali bugün İran ve Rusya takımları arasında oynanacak.
Kan İbrani kanalı Cuma gecesi Siyonist rejimin ticari bir gemisinin Fars Körfezi sularında saldırıya uğradığını iddia etti. İran'ın Kan kanalından aktardığı habere göre Campo Square adlı gemi Eyal Ofer mülkiyetindeki Zodiac nakliye şirketine aitti. Söz konusu kaynak bu saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Daha önce de Birleşik Arap Emirlikleri kıyısı yakınlarında bir İsrail gemisi de saldırıya uğramıştı.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri yaptığı açıklamada Amerikalılar ve müttefiklerinin ülkelerin milli egemenliğini ihlal ettiklerini, elçilerinin de her konuya karıştıklarını söyledi. İran Peres'in haberine göre Abdülmelik Husi dün akşam Yemen Ensarullah Hareketi kurucularından Seyyid Hüseyin bin Bedreddin El Husi'nin şehadeti yıl dönümünde şehidin seçkin konumuna işaretle şöyle dedi. Bu şehit liderin faaliyetleri Amerika ve İsrail hegemonyası Suni unvanlarla yeni bir aşamaya girerken gerçekleşti. Ensarullah lideri tekfiri grupların Amerika, Siyonist rejim ve Batı tarafından oluşturulduğuna işaretle düşmanın siyasi krizler oluşturarak halkları meşgul etmeye ve onları kalkınma ve ilerleme yolundan uzaklaştırmaya çalıştığını ifade etti.
Ve Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada Amerika'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik saldırıyı açıklaması ve bu açıklamalar için geçerli belgeler sunması gerektiğini söyledi. İnanabildiğine göre Maria Zaharova yaptığı açıklamada şöyle dedi. Yayınlanan araştırma ve verilerin Amerikan hükümeti için bir değeri yoksa bu ülke açıklamalarını yapmakta yükümlü. Bu saldırıya tamamen müdahil oldular. Rusya, Kuzey Akım hatlarının sabotajı ile ilgili olarak Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran yandan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Endonezya arasında 3,6 milyon dolar yatırım anlaşması ile ilgili. TİM 2023 Etkinliği Sekreteri Milad Sadrhanlu, teknolojik yatırımcılık etkinliği basın toplantısında yaptığı konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin D8 üyesi ülkeleri arasında teknolojik yatırım etkinliğinin oluşturulması ve 10 milyon 600 bin dolar kadar geçen dönemde toplanmasına değinerek bu etkinlik teknolojik yatırımcılığa dayanarak yaklaşık 10 gün sonra 2 gün boyunca teknoloji parkında düzenlenecek dedi. İranlı yetkili bu etkinlikte uzman teknoloji yatırımcıları Kampüs Teknoloji Parkı'nda bir araya gelecek, böylece inovasyon ve teknoloji projeleri incelenirken önemli projelere gerekli yatırımlar yapılacak, dedi. İranlı yetkili, TİM 2023 etkinliğinin bu dönemki amaçlarından birinin de ortak yatırımcılık olduğunu belirterek, D8 üyeleri ile koordinasyon içerisinde bu etkinlik farklı ülkelerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir, dedi. İranlı yetkili ayrıca yazılım ve bilgi teknolojisi, ilaç ve tıbbi ekipman, malzeme mühendisliği, kültürel ve yaratıcı endüstriler, madencilik alanlarını işaret ederek bu alanlarda da önemli yatırımların yapılmasını beklediklerini belirtti. 2023 etkinliğine katılım çağrısı Aralık ayı başında başladı ve etkinliğe katılmak için bilgi tabanlı şirketler, teknoloji merkezleri, gelişme merkezleri ve profesörler ve öğrencilerden 230'dan fazla kayıt yapıldı. Ayrıca TİM 2023 etkinliğinde İran, Türkiye, Ermenistan, Bangladeş, Malezya, Suriye, Afganistan, Kenya ve Gine ülkelerinden 52 yatırımcının bizzat yer alacağı etkinlikte Çin, Ukrayna, Mısır ve Kanada'dan da heyetler yer alacaktır. TİM 2023 etkinlik toplantısının sekreteri ayrıca şunları dedi. Etkinliğin içerik komitesi ve akademik kurulu tarafından 24 en iyi girişim seçildi. Etkinlik sırasında planlarını sunacak ve uluslararası yatırımcılar bunları değerlendireceklerdir. Ortak bir yatırım fonu oluşturma hedefiyle 4 özel ihtisas paneli düzenlenecektir.
Son 4 dönemde D8 üyesi ülkelerin teknoloji ekosisteminde bu olayı duyurmaya çalışmanın yanı sıra sözleşmelerde imzalandı ve örneğin bu etkinin 4. döneminde 11 sözleşme imzalandı. Tıbbi malzeme, madencilik, enerji, ulaşım ve bilgi teknolojileri alanlarında 10.6 milyon dolar tutarında anlaşma sağlandı. Bu yıl Kampüs Bilim ve Teknoloji Parkı'nda yerli ve yabancı 230'dan fazla teknoloji ve bilgi tabanlı şirketin katılımı ile gerçekleştirilecek olan TİM 2023'de bu yıl 15 milyon dolarlık sözleşmelerin imzalaması bekleniyor. En büyük yatırım rakamı ise 3.6 milyon dolar ile İran ve Endonezya arasında olacak. Etkinin İranlı sekreteri 2023 teknoloji yatırım etkinliğine destek veren yerli ve yabancı kuruluşlar hakkında ise şunları söyledi. Yerli sponsorlardan ve uluslararası devlet kuruluşlarından destek aldık. Yenilikçilik ve Refah Fonu, İran Yatırım Organizasyonu, Kalkınma Fonu, Saderat Bankası, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Bangladeş Teknoloji Kurumu, Endonezya Ulusal Araştırma ve Ajansı ve İnovasyon Kurumu, Pakistan Mühendislik Gelişim Kurulu ve Malezya Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanlığı etkinin uluslararası sponsorları arasında yer alıyor. 90'lı yılların başında İran, D8 teşkilatının ekonomik teşkilatına ülkeler arasında teknolojik tatiyi genişletmek ve geliştirmek amacıyla bir ağ oluşturma teklifini sundu. Bu teklif ise üye ülkeler tarafından memnuniyete karşılandı. Nitekim İran'ın D8 teknoloji transferi ve değişim ağı Başlığı altındaki önerisi Perdeiz Teknolojisi Parkı tarafından önerilmiş ve teknoloji çalışma grubunda ülkelerin temsilcileri ve son olarak bu ülkelerin sanayi bakanları tarafından onaylanmıştır.
Dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejim İsrail'de iç savaş ihtimali konusunda. Siyonist rejimin yeni başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İsrail yargı erkinin işlerini kısıtlayacak olan yasayı onaylama girişimleri belki de bir iç savaşa yol açabilir. Benjamin Netanyahu'nun bu yasayı geçirme girişiminin yargı sorunlarıyla karşı karşıya olması ve yargıyı devre dışı bırakarak görevlerini ve konumunu kötüye kullanma suçlamasına kurtulmak ve yargı takiplerinden ve kovuşturulmasından kurtulmak istemektedir. Netanyahu'nun bu konudaki ısrarı birçok kişinin kendisine yöneltilen suçlamaların doğru ve kanıtlanabilir olduğuna inanmasına neden oluyor ve bunlardan kaçışının olmadığından emin olduğu için yapıyor. Doğal olarak İsrail'deki seçmenler sözde başbakanın onların oylarını almak ve kişisel çıkarlarını gözetmek yerine halkın sorunlarını çözmeye çalışmasını bekliyor. Bu sorun birçok İsrailli'nin sokaklara çıkmasına ve birkaç gün boyunca kendisine ve hükümetine karşı yüz binlerce kişinin sloganlar atmasına neden oldu. Görünüşe göre sorun Netanyahu'ya karşı olanlarla sınırlı değil. Son seçimlerde Netanyahu'ya veya grubuna oy verenler bile bu gösteriye katıldı. Öte yandan bir yandan İsrail toplumu içindeki çeşitli meydan okumalar ve doğulu ve batılı cephelere yaklaşmaktan yana olan Yahudiler ve benzeri iç sorunlar ile karşı karşıyadır. Yönetişim sorunları bugün İsrail'de farklı fikri fırkaların oluşmasına neden olmuş ve bunların fikri olarak anlaşmamaları nedeniyle birbirleriyle çatışacakları koşulları yaratmıştır.
Bu gruplar arasındaki farklar o kadar fazladır ki yaklaşık 8 yıl sonra İsrail'de hiçbir hükümet hayatta kalmak için yeterli güce sahip olamaz ve tüm hükümet koalisyonları birkaç ay sonra düşecektir. Şimdi dek İsrail Yahudileri arasındaki farklılıkları siyasi olarak ve seçimleri yoluyla çözmeye çalışıldı. Ancak Netanyahu'nun iktidara gelmesi ve aşırı radikal bir kabine liderliğiyle bu farklılıklar siyasi tartışma aşamasından çıktı ve iç çatışmalara yenildi. İsrail'in iç koşulları nedeniyle İsraillerin çoğunun askeri eğitim almış olması ve silahlı olduğu düşünüldüğünde bu farklılıkların İsrail içinde de askeri çatışmalara yol açma olasılığı da yükselmiştir. Genellikle Netanyahu Filistinlileri hep bu amaçla kullanmış ve ne zaman iç sorunlarla karşılaşırsa Filistinlilere karşı bir kriz yaratmaya zemin hazırlatmıştır ki birkaç gün savaş çıksın. İsraillere sözde demokratik taleplerinden vazgeçmeyi ve İsrail'in bekasını desteklemeyi düşünmeyi zorlamak için varoluşsal tehdit aracını kullanarak bunu yapmaktadır. Son birkaç hafta boyunca ekibi bunu birkaç kez yapmaya çalıştı ama başarılı olamadılar ve Filistinliler bu kez daha akıllı davranarak ona işlediği tavizleri de ona istediği tavizleri vermeliler ve onu oyununa gelmediler. İsrailler, İran'ın İsfahan kentindeki bir savunma bakanlığı merkezine terör eylemleri düzenleyerek iç krizlerinden dikkatleri dağıtmaya çalıştı ama İranlılar bu kez de akıllı davranarak bu ayrıcalığı Netanyahu'ya vermediler.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Behmen 1401, Hicri Kameri 27 Recep 1444 ve miladi 18 Şubat 2023 Cumartesi. ...1457 yıl önce bugün Hicri Kameri, 27 Recep Hicret'ten önce 13 yılında İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Yüce Allah tarafından peygamberliğe seçildi. O dönemde İslam Peygamberinin ömründen 40 yıl geçiyordu. O Hazret çocukluğundan beri varlık alemi ve ilahi ayetlere engin bir bakışa sahipti ve daima insan kerameti ve yücelmesini düşünüyordu. İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sadakat, emanetdarlığı ve iyilikleri daima konuşuluyordu. İslam Peygamberi zamanının çoğunu ibadet ve düşünmek için Mekke'nin kuzeyindeki Nur Dağı zirvesindeki Hıra Dağı'na gitmekle geçiriyordu. Ve tam o sırada vahiy meleği Cebrail, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil oldu. Bu hazrete Allah tarafından peygamberliğe seçildiğini müjdeledi. Bu olaydan sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın son Resulü olarak İslam dinini dünyaya sunmak yönündeki ağır risalet görevi başladı. İslam peygamberinin bisreti insanlık tarihinde en önemli olay sayılırken, dünya Müslümanları bugün dolayısıyla İslam dünyasında görkemli kutlama merasimleri düzenliyorlar. Bisret bayramı tüm İslam alemine kutlu olsun. ...44 yıl önce bugün Hicri Şems'i 29 Behmen 1357'de İslam İnkılabı'nın zaferinden bir hafta sonra İslam İnkılabı'nın zaferinde önemli katkıları olan ve rahmetli İmam Hümeyni'ye yakın olan İran'ın önde gelen siyasi, dini ve bilimsel şahsiyetlerden oluşan bir grup İslam Cumhuriyeti Partisi'ni kurdular. Bu partinin kurulmasından güdülen asıl hedef İslam İnkılabı'na vefakar güçler arasında birliktelik ve işbirliğinin oluşması ve İslam hükümetine işlerliği kazandırılması ve anayasaya uyarınca İslam Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasıydı. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin ilk kurucuları arasında Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin'i Beyşli, Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Ekber Haşim Rafsanjani, Seyyid Abdülkerim Musevi Erdebili ve Muhammed Cevat Bahüner bulunuyordu. Bunlar diğer inkılapçılarla işbirliğinde bulunup fikir alışverişinde bulunmaları dahilinde İslam inkılabının kader belirleyici dönemlerinde anayasanın hazırlanması ve İslam nizam erkanlarının oluşması ve İslam Cumhuriyeti'nin fikri temellerinin savrulması ve İslam toplumu ve dini halkçı nizamının Marksist ve liberal ve milliyetçiliğe karşı kemale ermesi için önemli katkıları vardı. Bu yüzden de yabancı güçlere bağlı sapkın çeteler İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktılar ve inkılap ve partideki etkili şahsiyetleri şehit ettiler. Bu parti 11 Hordat 1366'da Merkez Konsey üyelerinden isteği ve rahmetli İmam Hümeyni'nin onay ile faaliyetlerine resmen son verdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kalbinden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Acı büyüyor.
Yeni Mesaj.
deprem yanlışlardan doğru çıkmayacağını gösterdi.
Yurt.
Seçimin akıbeti merak konusu oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İhsan Çaralan 16 Şubat tarihli Evrensel Gazetesi'nde iktidar ertelemenin faturasının ağır olacağını görürse zamanında seçime razı olabilir başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erdoğan ve Cumhur İttifakı nihayet ağzındaki baklayı çıkardı. Böyle kaotik durumlarda ortaya çıkıp sureti haktan görünerek girişimler yapan Bülent Arınç, uzunca bir aradan sonra ortaya çıkarak seçimin ivedilikle ertelenmesini istedi diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hem de anayasaya aykırı olduğunu açıkça bildiği halde seçimin ertelenmesini isteyen Arınç, bilim insanlarından siyasetçilere geniş bir çevrenin anayasanın 78. maddesine göre seçimlerin sadece savaş sebebiyle ertelenmesinin mümkün olduğu, seçimlerin ertelenemeyeceği yorumlarını da eleştirdi. Evet, bu hüküm var ama anayasalar kutsal metinler değillerdir, hukuki metinlerdir. Yasama organı her zaman anayasa maddesini ilga edebilir, değiştirebilir ve yenisini koyabilir, diyen Arınç, anayasanın ihlal edilmesini de açıkça savundu. Tabii Arınç bu öneriyi tamamen kendi inisiyatifiyle yaptığını söylüyor. Ama ülkemizdeki siyaseti az çok izleyen, onun uzun zamandır bir ayağı AKP'de, diğer ayağı ise her yerde olan bir siyasetçi olarak kendine biçtiği rolün farkında olan herkes, Arınç'ın bu hamlesinin Erdoğan ve AKP'den bağımsız olacağını söylemenin aşırı saflık olduğunun farkında. Büyük depremin 3. günü, Deutsche Welle Türkçe'ye konuşan AKP'li bir yetkinin depremin yol açtığı yıkımın büyüklüğü karşısında seçimin yapılamayacağını söylemesinden beri anayasacı akademisyenler, tanınmış hukukçular, siyasetçiler anayasanın 78. maddesini göstererek savaş hali dışında seçimin ertelenemeyeceğini belirterek iktidar cenahından gelen ve geleceği tahmin edilen seçimin ertelenmesi talebinin mümkün olmadığına dair açıklamalar yapıyorlardı. Nitekim Arınç'ın açıklamasının arkasından da siyasetten anında tepkiler yükseldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapılması gereken ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur, ancak zararını tüm ülke çekecektir. Deva Partisi Sözcüsü İdris Şahin, seçim anayasa ne zaman diyorsa, seçim yasası ne zaman diyorsa o zaman yapılır. Hukuk var ortada. İyi Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Danışmanı Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İyi Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır. Bu yüzden de seçimin zamanında yasalara ve kurallara uygun biçimde yapılıp yapılamayacağı, Erdoğan'ın istediği ve onun keyfince koyacağı koşullarda mı yapılacağını, muhalefetin seçim ertelenmemeli, zamanında yapılmalıdır talebinde ne ölçüde duracağı ile bağlantılıdır.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 16 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde iktidarın imar affı cinayeti başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Deprem afetinin ortaya çıkardığı bir diğer büyük facia da 20 yıllık AK Parti iktidarında ve tek kişilik yönetimde yine rant uğruna yapılan imar affları. Bu dönemde 8 kez çıkarılan imar affları perdesinde para karşılığıyla imar verilen 10 milyon binadan en az 7 milyonun çürük olduğunun belirlenmesi. Çarpıcı olan, Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar sözcülerinin imar barışı adı altında para karşılığı imar aflarını millete bir marifetmiş gibi sunmaları diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeler yer veriyor.
En son 2018 yılında 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılar için peşinen 16 milyar liranın toplanması ve her birinde yüzlerce binanın, yüz binlerce hanenin yıkıldığı 10 ili kapsayan deprem bölgesinde imar affının propagandasının yapılması. Bilindiği gibi depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki mitingde Cumhurbaşkanı imar barışıyla 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük diyerek İSKAN ruhsatı tapu alamayan binalara yapı kayıt belgesi verilmesine övgüler dizdi. Keza 31 Mart İstanbul Mahalli Seçimleri öncesi partisinin mitinglerinde imar barışıyla İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük dedi. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın 2018'de Gaziantep'te 76.605, Hatay'da 71.738 imar barışına ilişkin başvuru olduğunu söylemesi vahametin bir diğer yönünü su yüzüne çıkarıyor. Yine imar affı ile Türkiye çapında 3 milyon 152 bin yapı kayıt belgesinin verildiği bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri arasında. Zira bakanlığın verilerinden derlenen bilgilere göre nüfusu İstanbul'dan düşük olan İzmir'de 332 bin, Ankara'da 132 bin, Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli'de 80 bin, Muğla'da 181 binden fazla binaya bir başka tespitte birikmiş kaçak yapı stokuna ruhsat verilmiş. Ne var ki bütün bunlara rağmen yine sadece söz konusu çürük binaları yapan müteahhitlerin cezalandırılmasıyla karartmaya yelteniliyor. Oysa konunun uzmanları müteahhitlerin son halka olduğunu, en büyük vebalin başta arsa rantını sağlayan belediye meclisleri olmak üzere esas soyguna sebebiyet ve fay hatlarında inşaata izin verenlerin denetimlerde malzemeden çalınmasına, beton ve demir hırsızlığı yapılmasına göz yumanların yargılanmalarının şart olduğunu bildiriyorlar. Özetle yapılan çalışmalarda ülke çapında 23 milyon binaya 40 milyon daireye çürük olduğu halde sağlam raporu verildiği kaydediliyor. Görünen o ki AKP iktidarında rant hırsıyla kurulan yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, kayırma çarkıyla milyonlarca bina sağlam gibi gösterilmiş. En son 13,5 milyon vatandaşın yaşadığı ve Türkiye'nin 5'te 1'ini bulan 10 ili kapsayan yıkıcı deprem bölgesinde ifşa olan yağmayla felakete yol açılmış.
Taha Akyol, 16 Şubat tarihli Karar Gazetesi'nde Asrın Felaketi başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Doğru, Asrın Felaketi. Türkiye hiç bu çapta bir doğal afetle karşılaşmamıştı. Çatal fay hatlarının kırılmasıyla peş peşe 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler daha önce olmamıştı. İlk defa 13 milyon nüfuslu çok geniş bir coğrafya afet bölgesi oldu. Elbette asrın felaketi. Fakat 18 Ağustos 1999'daki Gölcük depremine de haklı olarak asrın felaketi demiştik. Ertesi gün Hürriyet gazetesi şu manşeti atmıştı. Gölcük depremi öyle bir felaketti ki bir süre gerçek dersler almıştık. Deprem vergisi denilen özel iletişim vergisi koymuştuk. Köprüler, kamu tesisleri güçlendirilmiş, deprem yönetmeliği değiştirilmişti diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Son deprem felaketinin merkezi olan Kahramanmaraş, valilikle AFAD'ın birlikte hazırladığı 2020 tarihli bir Kahramanmaraş afet risk azaltma planı var. Kesinlikle liyakatli beyinlerce hazırlanmış mükemmel bir plan. Birkaç yıldır yapılabilecek olanlar yapıldı mı, ihmal mi edildi? Plan aynen şehirde meydana gelebilecek afetlere hazır olmak, bu afetlerin risklerini azaltmak ve uyum sağlamak amaçlı 213 eylem belirlenmiştir diyor.
Sizi ayrıntılara boğmayacağım, sadece bir örnek. Bu 213 eylemden biri şöyle. Afete maruz bölge kararı alınmış olan alan içerisindeki binalar ile önceden tahliye kararı alınmış ancak içerisinde halen ikamet edildiği tespit edilen hasarlı ve riskli binaların tahliye edilmesi. Peki tahliye edildi mi yoksa ihmal mi edildi? Riskli binalar boşaltılmış olsaydı can kayıpları bu kadar olur muydu? Deprem riskli bütün bölgelerde böyle. Bu tablo asrın ihmali değilse nedir? Cumhurbaşkanı böylesine büyük bir depreme hazırlıklı olamazdık diyor. Sorun ihmalden değil anlamında. Hayır, programlanmış tedbirler uygulansaydı aynı depremin can ve mal tahribatı bu kadar olmazdı. İşte Japonya, işte bizde 7.7 depremine direnen sağlam binalar. Özellikle 1999 depreminden sonra bu iktidarın ilk 10 yılında ciddi çalışmalar yapıldı. İstanbul'da kamu binaları, köprüler, tüneller güçlendirildi. Depremde insanların korunabileceği toplanma alanları oluşturuldu. Ama sonra buralar aynı iktidar belediyelerinin kararlarıyla ve başkanlık onaylarıyla imara açıldı, AVM'ler dikildi, korkunç deprem riski biline biline. Bütün Türkiye'de oy ve bütçeye gelir için imar affı çıkarılırken deprem riski unutulmuş muydu?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Sağlıcakla kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam peygamberi, evrensel izzet ve kerametin cilvesi.
Bi'set bayramı, mümin kulların bayramıdır. İslam peygamberinin bi'seti geçmiş çağlarda ve günümüzde Müslümanlara iman, izzet ve onur armağan etmiştir.
İslam peygamberinin bi'seti, Müslümanların küresel istikbarın saldırılarına karşı vahdet ve birliktelik eksenidir. Bi'set bayramı, dünya, Resulullah Efendimizin Risalet nuru ile aydınlandığı ve beşeriyeti vahdet, saadet ve erdeme ulaştırdığı gündür. Bi'set bayramı kutlu olsun.
Bi'set bayramı, iman ehli olanların mutluluk mevsimi ve Allah Resulü'nün bi'set hakikatini ve mesajlarını daha derin bir şekilde gözden geçirmemiz için değerli bir fırsattır.
Evet değerli dinleyicilerimiz, nur ve rahmet peygamberi, son ilahi Resul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin bi'setinin yıl dönümünü idrak etmekteyiz. Bu güzel gün dolayısıyla sizler için hazırlamış olduğumuz sohbeti birlikte dinleyelim.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pak ataları gibi her halükarda yegane Allah'a tapan ve Hazreti İbrahim aleyhisselamın dinini idrak eden bir insandı. O Hazret risalet göreviyle onurlandırılmadan önce de her yıl bir ay boyunca Hira mağarasında Allah Teala'ya ibadet eder ve ardından Mescid-i Haram'a geçerek 7 kez Kabe'yi tavaf eder ve daha sonra da evine geri dönerdi.
Hazreti Ali aleyhisselamı çok seven Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman ibadet ve dua etmek için Hira mağarasına gidecek olursa o Hazreti de beraberinde götürürdü. Buna göre Hazreti Ali aleyhisselam o günlerde Allah Resulü'nü eşlik eden tek insandı. Nitekim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem has ilgisi ve ilahi katın önünde bulunduğunu hissetmesi Hazreti Ali aleyhisselamda anlatılması çok zor olan ilginç duygu yaratıyordu.
Hazreti Muhammed'in onca yıl ihlaslı ibadetinin ardından Ammul Fil 40. yılının Recep ayının 27. gecesinde vahiy meleği Hazreti Cebrail Allah Resulüne Alak suresinin ilk ayetlerini okumak ve o Hazreti peygamberlik makamı ile onurlandırmakla görevlendirildi.
Yaradan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.
Gelişmenin ardından Allah Resulü Hira mağarasından aşağı indi ve sevgili eşi Hatice'nin evine gelerek yaşadığı olayı eşine anlattı. Hazreti Hatice, Yüce Allah'ın kocası Hazreti Muhammed'i risaletle görevlendirdiğini irade buyurduğunu anladık ve o Hazretin vaat edilen son ilahi peygamber olduğunu tasdik etti.
Kıyamet gününün adlarından biri Yevmul Bi'set'tir. Zira Allahu Teala ölenlerin amellerinin hesabına bakmak üzere hepsini dirilterek mezarlardan çıkarır. İslam peygamberinin bisedi de gerçekte Allah-u Teala'nın her insana doğumu ile birlikte içine yerleştirdiği, böylece nebevi talim sayesinde yeryüzünde halife olabilmek üzere iman ve fıtratın yeniden dirilişi gibidir.
Hazreti Muhammed'in bisedinin ister Arap ister Arap olmayan tüm beşeri toplumlarda yarattığı değişim oldukça derin ve harikuladeydi. Allah Resulü'nün risaletinin kapsam alanı insan aklı ve düşüncesi uzanabileceği yere kadar uzanır. İslam peygamberinin risaleti Allah'ı arayan pak ve temiz akılları ve düşünceleri etkilediği gibi hem vahiy nazil olduğu dönemde toplumları ve hem daha sonraki asırlarda yaşayan toplumları derinden etkiledi. Allah Resulü'nün risaleti insanların akıl hazinelerini açmak gibidir. Nitekim İmam Ali Aleyhisselam da Nehcül Belağa'nın birinci hutbesinde şöyle buyurur. Allah Teala insanların arasında akıl hazinelerini açmak üzere peygamberler göndermiştir.
Tahran Radyosu.
Arap dünyası İslam peygamberinin bisedi arifesinde ciddi krizle karşı karşıya bulunmaktaydı. Cehalet, yağma, zulüm, fesat, laubalilik, ayrımcılık, adaletsizlik, ahlak ve insaniyetin ölümü o günlerde tüm beşeri toplumları sarmıştı. Peygamberlerin bisedinin ilk ve en temel amacı cahiliyenin yanlış kriterle yok etmek ve ilahi değerleri yerleştirmekti. Fakat bu da ancak tevhid ve yegane Allah'a tapmaya davet etmek ve her türlü şirk ve tağutu reddetmekle mümkün oluyordu.
İslam peygamberinin risaletinin bir başka amacı insanları insan etmek ve hidayete erdirmektir. Bu hedefin gerçekleşmesi için Yüce Allah peygamberine ilahi ayetleri tilavet etmesini, bu ayetleri öğretmesini ve halkın ruhunu ve canını arındırmasını emretti. Allah Resulü okuma yazma bilmiyordu. Yüce Allah o Hazreti Hicaz topraklarında okuma yazma bilmeyen ümmilerin arasından seçerek insanlara ilahi ayetleri tilavet etmesini ve semavi kitabın sırlarını öğretmesini emretti. Nitekim Cuma suresinin 2. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ba'se fil ummiyine rasûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yüzekkîhim. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
Çünkü ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen odur. Kuşkusuz onlar önceden apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu ayete göre İslam peygamberi insanlara Kur'an-ı Kerim ayetlerini öğretmekle onları cahillikten kurtardı ve sabırla ve iyi ahlakla onları yavaş yavaş terbiye etti.
Gerçekte İslam peygamberinin bisedi büyük bir inkılap sayılır. Kuşkusuz o hazret beşeri aklın gelişmesi ve nefislerinin esaret zincirinden kurtulmasında önemli rol ifa etti. Öyle ki günümüzde beşeri düşünce onun çabalarına borçludur. Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 157. ayetinde şöyle buyurmakta. İşte o peygamber onlara iyiliği emreder. Onları kötülükten men eder. Onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir.
Oh,
İslam peygamberi dünya halkına tevhidi, ilahi ve marifete dayalı bakışı sundu ve onların yükümlülükleri konusunda bilgilendirdi. Günümüzde çeşitli toplumlarda özgürlük iddiasında bulunuyor ve bazıları insanların özgürlüğü istedikleri gibi yaşamak ve nefsani isteklerine uymak olduğunu zannediyor. Oysa böyle bir şey hakiki özgürlük değildir. Bilakis hakiki esarettir. Hakiki özgürlük insanın ebedi saadetine mani olan günahtan ve geçici nefsani heva ve heveslerin zincirinden kurtulmaktır.
Allah-u Teala İslam peygamberine iki özel imtiyaz verdi. Yüce Allah ilkin peygamberine belli bir hedef sundu. İkinci olarak da ona hedefine ulaşmak üzere izlemesi gereken doğru yolu ilham etti. Buna göre Allah-u Teala'nın beşeri toplumlara peygamberine itaat etmelerini emretmenin sırrı ise insanın yolcu olması ve her yolcunun gideceği belli yerin ve kat etmesi gereken belli yolun bulunmasıdır. İslam peygamberi hem insaniyet kafilesinin gideceği yeri hem oraya hangi yoldan gidileceğini çok iyi biliyor. Nitekim Allah-u Teala Necm suresinin 1 ve 2. ayetlerinde peygamberini hidayet meşalesi niteleyerek şöyle buyuruyor. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve batıla inanmadı.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam peygamberinin torunlarından biridir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam beşeriyet aleminin kurtarıcısıdır. Ve Müslümanlar her zaman Allah Teala'dan o hazretin bir an önce zuhur etmesine niyaz eder. Bir rivayete göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam peygamberinin mübarek varlığı hakkında şöyle buyurur. Allah Teala Muhammed'i alemlere rahmet ve nimetini tamamlamak üzere göndermiştir. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah en büyük rahmetini Müslümanlara sunmuştur. Zira en iyi kulunu onların peygamberi olarak seçmekle beşeriyete şeriat, ahkam ve manevi bakışı sunmuş ve onları yücelmeye doğru hidayete erdirmiştir.
Meyset hadisesi Müslümanların kültürü üzerinde önemli etkisi oldu. Meyset bir nevi İslam dininin başlangıç noktasıdır. İslam dini ilk yıllarını az sayıda izleyeniyle ve çok zorlu şartlarda geride bıraktı. Ancak daha sonra İslam peygamberinin sabrı ve direnişi ve insanlara karşı ahlaki mekârimi sayesinde bu din dünyanın dört bir yanına yayıldı. Öyle ki günümüzde bu dinin her tarafta ilerlemeye başladığına şahit oluyoruz.
Hazreti Muhammed bin Abdullah insanlara ahlak, maneviyat ve zulüm ve küfre karşı direniş dersi verdi. İslam peygamberinin biseti geçmiş çağlarda ve günümüzde Müslümanlara iman, izzet ve onur armağan etmiştir. İslam peygamberinin biseti Müslümanların küresel istikbarın saldırılarına karşı birlik ve birliktelik eksenidir. Biset bayramı dünya Resulullah Efendimizin Risalet nuru ile aydınlandığı ve beşeriyeti vahdet, saadet ve erdeme ulaştırdığı gündür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin biseti münasebetiyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bizleri www.parsurey.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.edip.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
100 Yılda 100 Gelişme isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Programımızın bugünkü bölümünde Saddam rejiminin İran'a saldırısındaki hesap hataları ve İran'a karşı efhamlı düşüncelerini ele almak istiyoruz.
Saddam 17 Eylül 1980'de 1985 Cezayir Anlaşması'nı iptal ettikten ve Irak'ın Ervendrud su yolu üzerindeki tam kontrolünü ilan ettikten sonra İran İslam Cumhuriyeti'ni havadan, denizden ve karadan tüm noktalarını hedef almaya ve istedikleri bölgeleri işgal etmeye başladı. Bilindiği üzere 1550'den bu yana İran ve Irak'ın kontrolü altındaki toprakların bir parçası Osmanlı hükümeti döneminden itibaren sınır meselelerinde her zaman ihtilaflı olmuştur. O zamandan 1974'e kadar olan sınır ihtilaflarını çözmek için 20 antlaşma yapılmış ve 1969 ile 1974'e kadar İran ile Irak arasında bu sınır ihtilafları üzerinden 12 dağınık ihtilaf yaşanmıştır. 1970'lerin ortalarında Irak'taki kaotik iç durum, Baas Partisi'ni Kürt sorununu çözmek için Sovyetler Birliği aracılığıyla İran'a Kürtleri desteklemeyi bırakıp müzakere masasına gelirseniz Irak'ta bu talebinden geri adım atacak şekilde bir mesaj göndermeye yönlendirdi. Ervend Nehri'nin tamamı ile ilgili egemenlik iddialarını durduracakları iddia edildi. Bu durum 1975 anlaşmasının temeli sayılan Cezayir'deki OPEC zirvesinin kulisinde 4 maddelik bir açıklamanın yayımlanmasına yol açtı. Bu anlaşmanın en önemli maddesi iki ülkenin su sınırlarının en derin noktalarının birbirine bağlanması suretiyle açıklanan Talveg hattı üzerinden belirlenmesiydi. Buna dayanarak iki ülke arasındaki Ervend Nehri'nin su sınırlarına ilişkin farklılıklar giderildi.
Bu anlaşma İran-Irak sınır anlaşmazlıklarının çözüm anlaşması veya 1975 Cezayir Anlaşması olarak tanındı. 1975 anlaşması İran ve Irak Dışişleri Bakanları arasında tarih boyunca imzalanan en teknik, kesin, yasal ve eksiksiz sınır anlaşmasıdır ve Birleşmiş Milletler'de detaylarıyla tescillenmiştir. Aslında Irak Baas rejiminin bu anlaşmayı yapmaktaki asıl amacı Kürtlerin gücünü dizginlemek ve Kuzey Irak'taki Kürt bölgesi üzerinde egemenlik kurmaktı. Saddam Hüseyin İran Şahı ile Cezayir Antlaşması'nı imzaladığında Baas rejimi Irak kentlerinde birçok kutlamalar düzenledi ve büyük gösteriler yaptı ve bunu Baas Partisi için parlak bir başarı olarak da gördü. İslam devriminin zaferi ve bunun bölgesel ve dünya çapındaki sonuçları, ihtiraslı Saddam'a yalnızca Cezayir Anlaşması'ndan önceki toprak ve sınır iddialarını değil, İran topraklarının büyük bir bölümünü de Irak topraklarına katabileceğini düşündürdü.
Irak Baas rejiminin İran'ın iç durumuna ilişkin görüşü, İslam Cumhuriyeti'nin tutarlı bir ordusu ve silahlı kuvvetleri olmadığı fikriyle örtüşüyordu. Saddam Hüseyin 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi İran'ın kolay bir şekilde işgal edilebileceğini zannetmişti. O dönemde İran müttefikler tarafından çok çatışma yaşanmış ve ülkeyi işgal etmiş büyük felaketlere yol açmıştır. Bas ordusu sadece ilerleyebilecek İran'ın birçok bölgesini ele geçirecek evhamına kapılmıştı. İran'a dahil olmanın ve yeni kurulan İslam Cumhuriyeti ile savaşmanın kolay olduğunu ve istediği hedeflere ve sonuçlara hızlıca ulaşabileceğini düşünen Saddam saldırıya geçti.
Baas rejiminin İran'daki kraliyet rejimini devrilmesinin yarattığı boşluktan yararlanma yönündeki yayılmacı eğilimleri 3 düzeye ayrılabilir. İlk hedef 1975 Cezayir Anlaşması'nı iptal etmek, ikinci hedef ise Huzistan eyaletine ayırarak İran'ı bölmekti. Asıl amaç İslam İnkılabı'nın dünyadaki ve bölgedeki düşmanlarının hedefleri doğrultusunda İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmekti. Amerika ve Sovyetler Birliği ile onların bölgedeki ve dünyadaki uydularının tam desteğini arayan bir hedeften bile söz etmek mümkün. Buna ilaveten Huzistan eyaleti özel stratejik özellikler açısından Irak'ın İran İslam Cumhuriyeti topraklarını işgal etme hedefinin önemli bir bölümünü karşılayabilirdi. Çünkü Irak Baas rejimi Huzistan vilayetine hakim olması ve onu bölmesi durumunda İslam Cumhuriyeti'ni devirme yolunda köklü bir adım atabilmesinin yanı sıra durumu tamamen kontrolü altına alacak, belki de ülkeyi tamamen işgal edebilecekti.
Tahran Radyosu.
Ayrıca Irak'ın istenen hedeflere ulaşma stratejisi hızlı, şimşek gibi ve kararlı operasyonlar temelinde planlandı. Esas olarak bu saldırı operasyonları ülkenin güney bölgesini hedefliyordu. Bu nedenle söz konusu hedeflere göre Irak askeri komutanları, askeri güçlerinin yaklaşık 1/3'ünü İran'ın güney bölgelerindeki operasyonlar için organize ettiler. Ancak İran silahlı kuvvetlerinin ve halk gönüllülerinin Irak Baas ordusunun saldırısına karşı gösterdiği cesaret ve destansı direniş, işgalden sonra bu şehri ziyaret eden yabancı gazetecileri bile şaşırttı. Associated Press muhabiri Alex Safnay bu konuda şunları yazdı. İranlı savunucular Ekim 1980'de o kadar inatçı bir direniş gösterdiler ki, şehrin düşmesinden sonra İran, Hürremşehir'in adını Kanlı Şehir olarak değiştirdi. Iraklı komutanlık merkezi Hürremşehir'in düşmesinin hemen ardından Batılı gazetecilerin ziyaret etmesi için düzenlediği bir program başlattı. Gazeteciler 150 bin kişilik bir şehirde meydana gelen savaşın yoğunluğunu yakından gördüler ve çarpışmaları hissettiler. Odalarının duvarlarında havan ve mermi izleri olmayan bir ev bulmak zordu. Bu kanıt İranlı savunucuların bu şehri evden eve nasıl savunduklarını gösterdi. O dönemde üst düzey bir Iraklı komutan, çoğu devrim muhafızlarının genç üyeleri olan ve deneyimsiz olan İranlıların Hürremşehir'i savunmak için ölümüne savaştıklarını itiraf etti.
Saddam rejiminin İran'a savaş açmasından bir ay sonra Alman radyosu bir haberde şöyle dedi. Irak amacı İmam Hümeyni rejimini devirmek olan mevcut sonuçsuz savaşta herhangi bir sonuç elde edemedi. Bu savaş Irak'ın algısının aksine İran'ın durumunu büyük ölçüde güçlendirdi. Financial Times'tan aktarmalı olarak haber yayan Londra radyosu, Saddam rejiminin İran'a yönelik saldırganlığını başlamasından 10 gün sonra şunları söyledi. Iraklı liderlerin görmediği şey İran halkının kapasitesi ve hazırlığı ve devrimlerinin tezahürleri etrafında toplanmalarıydı. Onlar dini ve siyasi bir dirilişin heyecanını yaşıyorlardı. Huzistan'ın uçsuz bucaksız topraklarında savaşın ilk haftalarından itibaren Irak'ın savaş makinesi tam bir bataklığa çakıldı. Dolayısıyla işgali etkin bir şekilde sürdürmek için gerekli gücü kaybetti. Saldırının başlamasından bir hafta sonra Saddam, İran'da puan kazanabileceği düşüncesiyle işgal altındaki topraklardan çekilmeden, bahsetmeden Huzistan'ın 3 günlük işgali sonrasında ateşkes çağrısında bulundu. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlık koşullarında İran topraklarının bir bölümünü işgal altında tutabileceğini ve ilhak edebileceğini düşündü. Ancak bu İran liderliği ve halkı tarafından göz önünde bulundurulan bir talep bile değildi. Bu nedenle saldırganların tam olarak ülkeden çıkarılana kadar mücadelenin devamına vurgu yapıldı.
Devrimci güçler ve devrim muhafızları gibi yeni oluşan askeri kurumlar Irak Bağız ordusuyla yüzleşmeye öncelik vermiş ve direnişleri Irak saldırganlığının önünde bir engel oluşturmuş olsa da İran'ın iç siyasi durumu istikrarsızdı. Ebu'l-Hasan Beni Sadr adlı İran'ın ilk cumhurbaşkanı İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'nin devrimci güçleri ve sadık taraftarları ile aynı safta değildi. Beni Sadr İmam Hümeyni ile ve İslam devriminin destekçileri ile uyumlu olmaktan ziyade devrimin muhalifleri veya İslam devriminin zaferinden sonra iktidardan pay almak isteyenlerle daha uyumluydu. Başkomutan olarak Beni Sadr'ın Irak'ın saldırganlığıyla nasıl başa çıkılacağı konusundaki görüşleri de çeşitli siyasi ve politik kurumlar arasında ihtilaflar yaratmıştı. Beni Sadr'ın siyasi hedefleri ve kriz durumundan istifade ederek devrimci güçleri tasfiye etme çabaları, Irak Bağız ordusunun yenilgisi ardından iç çatışmaların yeniden şiddetlenerek yeni biçim ve boyutlarda ortaya çıkmasına neden oldu.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkishatws.erip.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Emir Abdullahyan dostluğa davet, peygamberin güzel ahlakının temel unsurudur. Tahran Cuma Hatibinden Batılıların Suriye depremi konusundaki davranışlarına tepki geldi. İran'ın 10. yardım paketi Suriyeli depremzedelere gönderiliyor. Türkiye'deki depremde can kaybı 39 bini aştı. Depremzedelere bugüne kadar 360 milyon dolar yardım yapıldı. Katar'dan Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 70 milyon dolarlık yardım gönderildi. İspanya depremden etkilenen 100 Suriyeli'yi barındıracağını bildirdi. İran'ın kuzeybatı kesiminde bulunan İslam İnkılap Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı, İslam İnkılap Ordusu'nun tüm imkanlarıyla Hoy kenti deprem bölgelerindeki enkaz ve onların çalışmalarına katıldığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.